Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutedahhirin. Allahümme allimna ma yenfa'una, benfa'na bime allemtena ve zidna ilme. Aziz dinleyenlerimiz, değerli kardeşlerim, tefsir derslerimizde bugün Şura suresinin 36. ayetinden inşallah başlayacağız. Rabbimiz izin verirse 43. ayet-i kerimeye kadar hem kelam-ı ilahiyi okuyacağız hem de anlamaya çalışacağız. Rabbimiz, mu'inimiz, yardımcımız olsun.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fema utitum min şeyin femeta'ul hayatid dünya. وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور صدق الله العظيم.
Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'ın tilavetiyle cümlemizi geceli gündüzlü rızıklandırsın. İlahi kelamı düzenli bir şekilde okuyabilmek, onu virt haline getirebilmek ne güzel bir sünnettir, ne güzel bir alışkanlıktır. Cenab-ı Hak hepimize lütfeylesin. Kur'an-ı Kerim'le her gün gözünü, dilini, kulağını, gönlünü buluşturanlar elbette zamanla hayatlarını ve ahlaklarını da buluşturabileceklerdir. Yüce Rabbimiz Zat-ı Uluhiyetiyle konuşmak manasına gelen, konuşmak anlamına gelen böylesi bir nimetle cümle mümin kardeşlerimizi rızıklandırsın. Hepimize bu rızıktan bol bol ihsanda bulunsun. Allah'ın kimi kulları var? Bakıyorsunuz bazen bir günde Kur'an-ı Azimüşşan'ı hatmediyor. Belki her gün bir hatim ediyor. Böyleleri var duymuşsunuzdur. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 3 günden daha az süreyle hatmi çok uygun bulmamış. Bazı hafız efendiler alıştıkları için bunu her gün yapabilenler var, nadir de olsa. Fakat ashab-ı kiram efendilerimizden, selef-i salihinden her hafta Kur'an'ı hatmedenlerin sayısı çok fazla. Her ay Kur'an'ı hatmedenlerin sayısı çok çok fazla. Bakıyorsunuz o salih insanların Kur'an'ı hatmetme süreleri itibariyle böyle 40 günü aşanı çok yok gibi. Demek ki Kur'an'ın 600 sayfa olduğunu düşünürseniz, nereden baksanız her gün en az 15-20 sayfalık, hadi 10 sayfalık bir kıraat, Kur'an'la rızıklanmak selef-i salihinin örnek ahlakıdır desek yeridir. O büyüklerin yolunda gitmek, onların ahlakıyla ahlaklanmak ne güzeldir. Rabbimiz kelamıyla buluşturduğu kullarını zamanla arı duru hale getirir. Ayetlerde buna işaret vardır. Hele hele anlayarak okumak, tedebbürle, tefekkürle, ağır ağır okumak, o manaları sindire sindire hissetmek ve onu kendi bünyemizde şahsiyet haline getirebilmek, Kur'an ahlakıyla ahlaklanabilmek ne büyük saadettir. Rabbimiz cümlemize böylesi azimler, iradeler lütfeylesin. Bu sonuçlarla cümlemizi müzeyyen eylesin. Süslü eylesin, güzelleştirsin efendim. Bu girişten sonra 36. ayet, Şura suresinin 36. ayetiyle bugünkü tefsir dersimize de başlayalım inşallah. Estağfirullah. فَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرُ وَأَبْقَى لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Şu dünyada size verilen her şey ne verildiyse ancak dünya hayatının gelip geçici metaıdır, menfaatidir. Allah katındaki olanlar ise, onun katındaki nimetler ise, iman edip yalnızca Rablerine güvenip dayananlar için her bakımdan daha üstün, daha hayırlı ve daha kalıcıdırlar. Aziz dostlar, evet, bu dünyada her birimize bir şeyler veriliyor. Bir hayat veriliyor en azından. Var oluyoruz. Fakat şu dünya hayatındaki bu varlığımız, bedenimiz fani. Evet, bu bedeni ayakta tutabilmek için yiyecekler, içecekler veriliyor. Daha başka mallar, mülkler veriliyor. Köşkler veriliyor. Vasıtalar veriliyor. İlimler, irfanlar veriliyor. Makamlar, şöhretler veriliyor. İtibarlar veriliyor. Eşler, çocuklar veriliyor. Cenab-ı Hak veriyor, veriyor, veriyor. Sadece bir defa değil, bazı nimetleri her an veriyor. Nefes alıp veriyoruz. O nefes alıp verebilme nimeti. Ne büyük nimetlerdir. Say say bitmez. Yüce Rabbimiz, فَمَا اُوْتِيْتُمْ size verilen buyurduğuna göre, yani esasen insan bunların hiçbirini yaratmaya kadir olmadığına işaret ediliyor. İnsanın bunları kendisi oluşturamıyor. Evet, vesilelere sarılıyoruz. Bazı vesileler, bazı kapılar açıyor. Fakat neticede bize veriliyor. Veren kim? Alemlerin Rabbi olan Allah. Öyleyse her verilen, bize her verilen bir Allah'ın ihsanı, ikramı olarak lütfediliyor. Ve Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Evet, bu nimetler size ikram ediliyor, veriliyor. Fakat bunların her biri dünya hayatı müddetince sizin geçimliğiniz içindir. Yani dünya menfaatleri olarak, maslahat olarak, ihtiyaç olarak size takdim ediliyor, veriliyor. Bazen imtihan kastıyla ihtiyaç fazlası da sizlerin elinde birikiyor, oluyor. şunu bilin diyor. Bunların hepsi bu dünya hayatı geçimliğidir. Yani bu ihsan ve ikramı siz kalıcı bilmeyin. Özellikle bazı ayetlerde, mesela Hümeze suresinde yahsebu enne ma lehu ahlede, zanneder ki onun malı kendisini ebedileştirecek. Bazen bazı makamları o sürekli bende kalacak diye görürsünüz. Güzelliğiniz diyelim var, o güzellik sizde sürekli kalıcı zannedersiniz. Hayır, hepsi geçici. Hüzünler verilir, hüzünler de geçici. Sürurlar verilir, sevinçler, onlar da geçici. Onun için demişler ya, bu da geçer yahu demişler. Evet, hiçbir hal, hiçbir konum şu alemde baki değil. Kalıcı değil, sürekli değil. Dünyanın kendisi fani bir kere. Ancak her şeyin bu faniliğinin bir süresi var. Bir eceli var. Her şeye bir ecel koymuş Rabbimiz. Her şeye bir müddet koymuş. Onu biz bilmiyoruz, o biliyor. Bütün her şeyi takdir eden, ölçüp biçen, herkese ayrı ayrı adeta bir hayat planı çizen, bir ikram planı çizen, alemlerin Rabbi olan Mevlamız. Ve bize bu ayet şunu söylüyor. Şu size verilenler var ya, bunların hepsi bu dünya hayatıyla sınırlı size. Fakat bu dünya hayatında verilenleri siz, fani şeyleri, geçici şeyleri, bu dünya metalarını Allah katındaki ecre çevirme imkanınız var. Onun için Cenab-ı Hak ayetin devamı وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَاَبْقَى Allah katında olanlar çok daha hayırlı, çok daha kalıcıdır. Şimdi bir takım işleriniz var sizin bu alemde yapıp ettiğiniz. Sadece burada sizin işinizi görüyor. Burada bir ihtiyacınızı karşılıyor. Burada onunla zevkleniyorsunuz, neşeleniyorsunuz. Sadece burada. Ama bazı işleriniz var. Onları Hakk'ın katına yükseltiyorsunuz. Hakk'ın katına yükseltiyorsunuz. Cenab-ı Hak, İleyhi yes'adül kelimut tayyib vel amelus salihu yerfe'uh buyurur. Ona ancak en güzel kelimeler yükselir onun katına ve onu da salih ameller yükseltir buyurur. Vel bakiyat es-salihat. Baki olan, kalıcı olanlar salihat, yani güzel amellerdir. Demek ki bir büyüğün ifadesiyle şu fani alemde gelip geçici şeyleri ebedi ya da kalıcı kılabilmek insanın kalbinin bir sanatıdır. Yani kalp niyetiyle efendim Allah için o yapıp ettiklerini, ona bir Allah rızası çerçevesi ya da mayası kattığı zaman, öyle bir ihlas mayası kattığı zaman bu gelgeç dünyanın gelgeç nimetleri kalıcı hale gelir. Hani Davud-u Tayi ile ilgili bir kıssa anlatılır ya, ne kadar güzeldir o. Bir gün bir talebesi ona işte bir tencere et pişirmiş, getirmiş. Efendim bunu size getirdim deyince şöyle bakmış Hazret talebenin gözüne. Evladım demiş, teşekkür ederim. Falan mahalledeki bizim yetimler ne durumda deyince, efendim bildiğiniz gibi demiş. Anlamış talebe, efendim demiş, siz de uzun zamandır böyle bir et yemiyorsunuz. Bunu size getirmiştim. Oraya göndereceğini tahmin ediyor. Hazret diyor ki, bak evlat, bunu ben şimdi yersem bir müddet sonra dışarı çıkar. Fakat bunu o yetimler yerse, oğlum senin bu ikramın arş-ı alaya çıkar der. Şimdi işte böyle bir şey aziz dostlar. İnsanın dünyaya bakışı, ahirete bakışı, Allah katında adeta kendi adına bir takım birikimler oluşturması. Yani o ahiret birikimi oluşturması, ahiret sermayesi oluşturması ne kadar önemli bir şey. Kimi insan bu dünyada verilen ne varsa bu dünyada bitirir. Halbuki kendisine lütfedilen bir makam var, bir müdürlük var, bir genel müdürlük var, bir valilik var, bir başkanlık var, var. Bunların her biri insana sadece bu dünyada lazım değil. Her birini bir ahiret sermayesi haline getirme imkanı var. Malınızı ahiret sermayesi haline getirebilirsiniz. Evladı iyalinizi getirebilirsiniz. İşte Cenab-ı Hak bize sadece bu dünya hayatında yiyelim, içelim, gezelim diye değil. Elbette bu dünya hayatının ihtiyaçlarını görelim. Ama o ihtiyaçları görürken bile hep Allah katındaki ilahi rızayı gözeterek onu salih amel haline nasıl getirebiliriz düşüncesi bizde sabit olursa esas kazanç bu olacak. Cenab-ı Hak verilen bu nimetlerin hani bitip tükeni vermesini adeta murad etmiyor da bizim adımıza siz onları dünyada ihtiyacınız kadar yiyin için ama onları eğer Allah katında kendi adınıza gönderebileceğiniz manevi rızıklar haline dönüştürebilirseniz bu çok daha hayırlıdır. Burada ve me indallahi hayrun ve ebqa'yı bazı müfessirlerimiz Allah katında olan nimetler ise bitip tükenmez. Yani şöyle diyelim, onun katında olan nedir? Daha çok cennet nimetleri olarak tefsir ederler. Elbette öyledir. Cennet nimetleri dünyadaki hiçbir nimetle kıyaslanmaz. Onun için elbette çok daha hayırlıdır. Ve dünyadaki her şey fani ama cennet bakidir, ebedidir. Rabbimiz bunu orada ebedi olarak müminler kalacaklardır diye beyan buyurur. Öyleyse insan yüreğinde, kalp gözünün önünde sürekli ilahi rıza ve cennet, Allah'ın rızasının ve rahmetinin bir tecelligahı olarak o cennet arzusunu sürekli hale getirebilirse hakikaten en karlı yatırımı yapmış olacaktır. Allah katında olan çok daha hayırlı ve kalıcıdır. Burada sadece cennet gibi değil, aynı zamanda insanın Allah katındaki şerefini oluşturan bir değer var. Nedir o değer? Takva. Cenab-ı Hak buyurur ki, inne ekrameküm indallah etkaküm. Sizin en mükerreminiz, en şerefliniz Allah katında en muttaki olanınızdır. Öyleyse bizim takva adına, yani kendimizi koruma, kollama, Allah'ın sevgili bir kulu olma yolculuğunda yapıp ettiğimiz her şey Allah'ın katında bize bir değer olarak değer hanemize yazılıyor. O değer hanemize orada bir yazıldı mı Allah'ın katında kul bir mükerrem insan kıvamında yazıldı mı işte esas kalıcı olan o, esas en üstün olan o. Cenab-ı Hakk'ın hiçbir nimetini mümin küçük görmez. Dünyadaki efendim günübirlik nimetlerimiz de çok çok önemlidir. Her bir nimete saygılıyız. Allah'ın her bir nimetine ihtiyacımız var. Ona şükran borçluyuz. Şükreden bir kul olmayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Burada dünya hayatını anlamsız efendim olmasa da olur gibi gösterme maksatlı bir ayet değil bu. Fakat ahiretle beraber, Allah katındakiyle olanla beraber kıyaslandığında, eğer siz dünyadaki size verilenleri sadece dünya adına kullanacak olursanız, çok yazık edersiniz kendinize. Yani çünkü o tükenecek, bitecek. Bu dünyadan giden herkes hiçbir şey götüremiyor. Ne malını götürüyor, ne makamını götürüyor, ne şerefini götürüyor. Hiçbir şeyi götüremiyor. Orada bir öz kalite diyelim. Öz kaliteniz neyse ki öz kalite kalpte tecelli edecek. Kalbinizin kıvamı ne kadarsa işte kalbi selimse ona göre, hasta bir kalpse ona göre efendim öz benliğinizin kalitesi orada ona göre şekillenecek, değerlendirilecek. Bir de önceden gönderdiğiniz ve sevabı hak eden, Allah katında güzel bir karşılığı hak eden amelleriniz efendim baki olacak. Ve Cenab-ı Hak buyuruyor ki bu ama iman edenler için ve Rablerine tam tevekkül edenler için böyle. Yani şöyle demek ki bunu yapabilecek kimseler zaten birazdan peş peşe ayetler bu bahtiyarlığa sahip olan kimselerin hangi vasıflara sahip olduklarını ifade edecek, beyan edecek Rabbimiz. Öncelikle diyor, bunlar bir iman şerefiyle şereflenmiş kullar. Zaten iman olmadan Allah katında bir birikim oluşturamaz hiçbir kimse. İman olmadan hiçbir kimsenin Allah katında değeri olamaz. Öyleyse önce kişi imanı üzerinde titriyecek. İmanını taklitten tahkike erdirecek, yakine erdirecek. Bu çok önemli. Bir de diyor, yalnız Rablerine tevekkül eden kimseler içindir bu ahirette ebedi kalıcı nimetler. Şöyle ifade edelim. Allah'tan başkasına güvenip dayananlar eli boş gidecek. Yani bu anneniz olur, babanız olur, patronunuz olur, evladı iyaliniz olur. Ne bileyim işte, malınız, mülkünüz olur, makamınız olur. Niye güveniyorsanız, mahkemede dayınız olur, öyle söyleyelim. Bütün bunların hepsi Allah katındaki bu nimetleri elde etmek için eğer onlara güvenirseniz engel olurlar. Bu sebeple Cenab-ı Hak buyuruyor ki yalnız Rablerine güvenenler diyor. Bu inceliğin farkında olur. Ve yalnız onlar zaten o baki olana talip olurlar. Demek ki insan o tevekkül duygusunu Allah'a güvenip dayanmayı her şeyin önüne koyacak. İmandan sonra Cenab-ı Hak ikinci vasıf olarak bunu koyuyor. Bu birçok hayatı değerlendirmede bize bir ölçü olur. Yalnız Allah'a güvenip dayanan kimseler yalnız onun bizim için koyduğu değer ölçülerini her şeyin önüne koyarlar. Bir insan yalnız Allah'a güvenip dayanırsa ondan gelen emir ve nehileri, onun kanunlarını, onun bizim için koyduğu hayat prensiplerini her şeyin önünde görür. O onun için çok büyük bir nimettir. Ama kimi insan sadece aklının ürünlerine güvenir mesela. Aklının ürünlerine güvenir. Senin aklın ne kadar hakikatleri keşfedebilir ki? Büyük bir nimettir. Allah aklımızı daha da derinleştirsin, daha da güzelleştirsin, güçlendirsin. Akıl ve idrak çok büyük bir nimettir. Ancak her şeyi kuşatan, her şeyi bilen bir nimet değil. Yalnız ilmine güveniyor bir adam. Senin ilmin ne ki? Hakkın ilmi yanında. Yalnız irfanına güveniyor. Haline güveniyor. Senin halin ne ki? O zaman demek ki insanın Allah adamı olabilmesi için, ahiret merkezli bir Allah adamı olabilmek için önce sapasağlam bir imana, sonra da tam bir tevekküle. Ama yalnız Allah'a tevekküle ihtiyacı var. Cenab-ı Hak Allah katındaki o kalıcı nimetlere erişenlerin bu özelliklerine haseten dikkat çekiyor. Tabii tevekkül, yani hiçbir şey yapmadan her şeyi bırakarak Allah'a teslim olmak değil. Ya zaten Allah'ın senden beklediği, istediği, emrettiği şeyler var. Senin şu dünyada nasıl yaşaman gerektiğine dair bir çerçeve sunuyor Allah. Önce Allah'ın dediklerini, buyurduklarını bir yerine getir. Onun istediği tarzda bir hayat sür. Bu hayatı sürerken de o tevekkül, aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın bu söylediklerine tam güven neticesinde oluşan bir duygudur. Madem ki Rabbim benden böyle çalışmayı istiyor, çalışacağım. Yok, şöyle diyor. Ya çalışmasam da olur. Yahu kardeş, Allah çalışın diyor. İnsan için çalıştığından başkası yoktur buyuruyor. Koşun diyor, gayret edin diyor, rızkınızı arayın diyor. Bir tarafta Mevla'nın buyrukları var, bir tarafta da sen kendince yanlış bir tevekkül anlayışıyla ben tevekkül ehliyim diyorsun. Hazreti Ömer Efendimiz bakmış mescitte oturuyor birileri. Siz ne yapıyorsunuz? İşiniz gücünüz yok mu? Oturup duruyorsunuz burada. Demişler ki biz tevekkül ehliyiz. Yok demiş, siz teekkül ehlisiniz. Siz bedava yiyicilersiniz. Haydi bakalım deyip kovmuş. Bir gün Efendimizin yanına bir adam gelir, devesini salıverir. Ne yaptın der. Ya Resulallah, devemi Allah'a tevekkül ettim. Yok öyle yapma der. Git deveni bağla, sonra Allah'a tevekkül et. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın şu kainata koyduğu sünnetullah'a, kanunlara, şu alemin akışına, onu doğru okuyarak, onun gerekleriyle amel etmezsen, Bu tevekkül bu değil. Tevekkül sana düşeni yap. Evet, sana düşeni yaptım diye de kendini güvende hissetme. Güveni Allah'a bırak. Yani yalnız ben Allah'a güvenip dayanıyorum. Ben bana düşeni, sorumluluklarımı yerine getirmeye çalışıyorum. Yalnız bunları Allah'a şirk koşmuyorum. Yani yapıp ettiklerimi Allah'a şirk koşmuyorum. Bunlar beni kurtaracak demiyorum. Bunlar yapmam gereken vazifeler olduğu için yapıyorum. Ve fakat yalnız Allah'a güvenip dayanıyorum. Evet. Dehşet bir sistem, ince bir nokta. Yani vazifeyi Allah'a bırakmak değil. Vazifeni yap, güvenmeyi ona bırak. Yaptığın işe güvenme. Makamına güvenme. Evladı yanına güvenme. Efendim malına, mülküne güvenme. İlmine, irfanına güvenme. Yalnız Allah'a güven. 37. ayet. وَالَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ Cenab-ı Hak şimdi bu ahiret merkezli Allah katındakine gönlünü bağlamış ve Allah katındaki o daha hayırlı ve daha kalıcı nimetleri isteyen kulların vasıflarını saymaya devam ediyor. Önce onlar dedi sapasağlam bir iman ehli. İkincisi yalnız Allah'a güvenip dayanan kimseler. Üçüncüsü bu kimseler büyük günahlardan ve zina, fuhuş gibi hayasız, çirkin işlerden kaçınırlar. Fevahiş kelimesi. Böyle yüz kızartıcı suçlar, işler, günahlar. Bunlardan kaçınırlar. Ve izâ mâ gadibûhum yâfirûn. Kızdıkları zaman öfkelerini yutup kusurları da bağışlarlar. Cenab-ı Hak nasıl mümin şahsiyeti inşa ediyor? Yani nasıl böyle bir Allah'ın istediği güzel bir şahsiyet kıvamını elde ederiz? İşte böyle. Allah'ın yasakladığı büyük günahlar var. Değil mi? Buradaki büyük günah nedir? Büyük günah yapmayın diye Cenab-ı Hak emrediyor. Haramlar. Hatta yaparsanız ceza koyuyor. Hadler koyuyor işte. Şu cezayı, şu günahı işleyene şöyle bir ceza. Alimlerimiz bu büyük günahın tanımında Cenab-ı Hakk'ın dünyevi ya da uhrevi anlamda karşılığında bir ceza koyduğu günahların hepsi büyük günahtır der. Hırsızlık böyle bir günah. Efendim. Faiz böyle büyük bir günah. Zina böyle büyük bir günah. Efendim. İçki içmek öyle büyük bir günah. Büyük günahlar. Bazı arifler de derler ki yalnız aslında ince düşünülürse derler. Bir şey Allah tarafından yapılmaması isteniyorsa yapılan şeyden ziyade kime karşı işlendiği suça bakmak lazım. Böyle olursa der emrin büyüğü küçüğü ya da nehyin büyüğü küçüğü olmaz. Yani emir bir şeyin yapılmasını istemek. Nehi yapılmamasını istemek. Kime karşı kimin emrini yerine getirmiyorsun? Kimin yapma dediği şeyi yapıyorsun? Böyle bakarsan her emir büyüktür, her nehi büyüktür derler. Bu tabii hakikaten çok hassas, daha uyanık bir kalbin bakışı. Ancak Yüce Rabbimiz evet bir takım demek ki insan olarak her birimiz bir takım günahlara düşüyoruz. Bazen gafletle, unutarak efendim. Bazen insan ve cin şeytanlarının vesveselerine kanarak. Bazen nefsimize mağlup olarak bir takım günahlara düştüğümüz oluyor. Bu günahlar büyük günahlar, küçük günahlar olabiliyor. Demek ki büyük günahlardan kaçabilmek aslında iradesini ortaya koyan, imanının farkında olan kullar için mümkün. Ama küçük günahlardan kaçabilmek o herkes için mümkün değil, öyle söyleyelim. Herkes için mümkün değil, kolay değil. İnsan fıtratı, sürekli bir uyanıklık hali olmaz insanda. Sürekli bir dikkat hali, pür dikkat hali olmaz. Olmayabilir yani, kolay değil o iş. Sürekli ne bileyim böyle bir dümdüz bir çizgide yürüyüp gitmek öyle kolay bir hadise değil bu. Ufak ufak sapmalarımız olur. Ufak ufak iniş çıkışlar olur. Ufak ufak düşüşler olur. İşte o ufak ufak olanlar tolere ediliyor. Cenab-ı Hak اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتُكُمْ. Siz diyor yasaklandığınız büyük günahlardan kaçının, küçük günahlarınızı örteceğim buyuruyor Cenab-ı Hak. Biraz eksik yediklerinizi gidereceğim buyuruyor. O Rahman ve Rahim'dir. Ne güzel Rabbimiz var. Rahmandır, Rahim'dir. Ya küçük günahlardan dolayı da azap görecek olsaydık? Fakat ince bir nokta var. Demek ki küçük günahlardan bir şey olmuyormuş dememeli. Alimlerimiz derler ki, لَا كَبِيرَةَ مِعَ الْاِسْتِغْفَارِ وَلَا صَغِيرَةَ مِعَ الْاِصْرَارِ. Ne demek? Şu anlama geliyor. İstiğfarla birlikte büyük günah büyük olarak kalmaz. Allah bağışlan, tevbe eder, bağışlanma dilerse bir kul, o büyük günahı da siler, affeder. Yine devamı, bir günah küçük de olsa ısrar edilirse, o da küçük günah olarak kalmaz. Küçük günahta ısrar da zamanla büyük günah haline dönüşür. Evet, gafletle, unutarak, nefsimize efendim her zaman sahip olamadığımız için bu tür düşüşlerimiz olabilir, ayak sürçmelerimiz olabilir. Bilerek günah işlemek büyük bir cürettir. Yani bilerek günah işlemeyi Cenab-ı Hak Müslümana yakıştıramaz. Hatta bazı alimler bile bile günah işlemeyi affedilmeyen günah olarak da görürler. Ancak genel anlayış her çeşit günah sapasağlam tevbe ve istiğfar olursa Cenab-ı Hak şirk hariç, tabii şirkten de tevbe edilebilir. Eğer bir insan müşrik ölürse tamam onun şirki affedilmez. Ama insan dünyadayken bir şekilde şirke de düşebilir büyük bir günah olarak. Bunların hepsi Allah'tan mağfiret talep ederek, bağışlanma talep ederek, tam bir tevbe ederek kendimizi aratabiliriz, aranabiliriz. Fakat bir mümin insanın da hakikaten Rabbinin kendini gördüğünü bile bile, yapmayın dediği günahı bile bile günah işlemesi de büyük bir cürettir, büyük bir küstahlıktır. Muhtemelen zamanla o bilerek işleyen insanlar o günahı zamanla alışkanlık haline getirerek helal görüp Allah muhafaza dinin dairesinin dışına çıkabilirler. Günahı günah gördüğümüz sürece dinden çıkmayız. Tamam. Ama günahı normal görüp hele hele artık sıradan görmeye başlarsak tehlike sınırlarını aşmış oluyoruz. Kırmızı çizgiyi geçmiş oluyoruz. Çok çok dikkatli olmak gerekiyor. Evet. وَالَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ. Aslında bu içtinap kelimesi cenp, Arapçada cenp kelimesinden geliyor. Adeta günaha onlar yönelmezler. Bakınız, günahın kenarından geçmek var. O da tehlikeli ama hatta göz ucuyla bile bakmamak var. Bazen insan günah olduğunu bilir, işlemez ama göz ucuyla seyreder. Yani göz ucuyla adeta hafiften meyleder. Bu da Rabbimiz bunu da istemiyor. Yecitenibune. Yani adeta şöyle gözlerini, gönüllerini günaha karşı yana çevirerek. Yani görmek istemezler. Çünkü göz gördüyse bir şeyi, bir insan bir şeye yöneldiyse oraya düşme ihtimali her zaman vardır. Zamanla yolunu böyle eğriltebilir. O günaha doğru çevirebilir yolunu. Onun için burada kullanılan ifadeler gerçekten Rabbimizin seçtiği ifadeler. Ne kadar derin manaları var. Onlar diyor bir yerde büyük günah varsa adeta o günahın semtine uğramazlar. Öyle diyelim. Şöyle dönüp bakmazlar. Ve fuhşiyata karşı da böyleler onlar. Vel fevahişe. Bir de şöyle bakalım. Cenab-ı Hak dikkat ederseniz birinci ayetteki o Allah katındaki daha hayırlı ve daha kalıcı bir konumu isteyen müminlerin özellikleri itibariyle bunları sayıyor. Buradan şunu anlıyoruz. Bir insan büyük günah işlemeye başladı mı? O fuhşiyata dair yani çirkin, yüz kızartıcı işlere gerek gözüyle, gerek kulağıyla, gerek diliyle, gerek eliyle, ayağıyla bulaşmaya bir başladı mı? Artık insan Allah katındaki nimetleri özlemeyi ya da onları daha hayırlı görmeyi beceremeyebilir. Yavaş yavaş insanda algı düzeyi düşer. Çünkü işlenen günahlar bizim idrak ve basiret gözümüzün önünü perdelemeye başlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir günah işleyince insan diyor kalbine siyah bir nokta konur. İstiğfar ederse temizlenir. Etmezse o siyah noktalar artar, artar, artar. Sonra diyor kalp paslanır, pas tutar. Şimdi o idrak anlama melekemiz, anlayış melekemiz, basiret melekemiz. Düşünün ki o gözenekler tıkandı. Artık çalışmıyor. İdrakiniz çalışmıyor. Basiretiniz çalışmıyor. O zaman siz daha çok artık dünyayı, dünyanın zevklerini, nimetlerini daha tercih eder hale dönersiniz. Ahirete yatırım yapmayı ihmal edersiniz. Bu sebeple Yüce Rabbimiz burada eğer siz Allah katındaki o yüceliklerden nasip almak istiyorsanız bu kalbi gözeneklerinizi o sadrınızda olan o manevi cihazlarınızı karartmayın. Manevi cihazlarınızı kilitlemeyin. Manevi cihazlarınızı adeta küflü hale getirmeyin. Çalışmaz hale getirmeyin. Bu iki şey, bu büyük günahlar ve efendim fuhşiyat dediğimiz bu çirkin manzaralar, çirkin sözler, insanın belden aşağı diyelim, belden aşağı yapıp ettikleri bunlar manevi letaiflerinizi köreltir. Bazı arifler derler ki, evet insanın son nefese kadar kalbi tam mühürlenmez. Yani mühürlü olsa bile açılma ihtimali her zaman vardır. Fakat bazen öyle günahlar olur ki insanda bir takım gözenekleri tıkar. Letaif diyorlar buna. Manevi letaifleri, manevi idrak noktalarının kimilerini kapatır. Bir daha dirilmez diyorlar. Ölür onlar. Bu sebeple çok dikkatli olmak lazım. Ayetin sonu da çok enteresan. Ve izâ gadibûhum yâfirûn. Onlar gazaplandıklarında, sinirlendiklerinde bağışlama tarafını tutarlar diyor. Evet insanız, bazen sinirleniriz. Bu normal bir şey, tabii bir şey. İnsan olup da sinirlenmek mümkün mü? Herkesin sinirlenmeme derecesi farklı olabilir. Aklı olgunluğuna göre, fıtratının yapısına göre. Kimisi anında efendim fırlar, kimisi biraz daha geç. Kimisi biyolojik yapısı ona göre olduğu için çabuk kızabilir. Kimisi efendim öyle olmayabilir. Eskiler insanın dört unsurdan yaratıldığını, işte toprak, su, hava, ateş diye dört unsur ifade ederlermiş. Toprak tarafı ağır olan biraz daha teennili olur. Hemen kızmaz mesela. Ama ateş tarafı ağırlıklı olan anında parlar. Evet farklı farklı olabilir kullar. Fakat her insanda hepsinden özellik vardır. Yani herkes kızar. Damarına basarsınız ama derecesi farklı olur. Hangi damarına bastığında kızar insan bilemezsiniz. Fakat Yüce Rabbimiz kullarını en iyi bildiği için onlar diyor gazap hali zuhur ettiğinde adeta ortaya çıktığında o gazap da çünkü gazap hali bazen insanın aklını örter. Aklını örttüğü için ne yaptığını bilemez insan. Söylediği sözü kontrol edemez. Elini ayağını kontrol edemez. Nice nice cinayetler bu gazap halinde ortaya çıkar. Öfke kontrolü diyorlar bugün buna. Öfke kontrolü yapabilmek çok çok önemli bir vasıftır. Bunun için bir takım teknikler öğretilir bugün. Bir takım kişisel gelişim uzmanları olsun, psikologlar olsun, efendim, kendi bünyemizde tabii hakim insanlarımız olsun, ehli hikmet olsun. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam biriniz çok sinirlendiğinde ayaktaysa otursun, oturuyorsa yan üzere yatsın, kalksın bir abdest alsın. Tavsiyeleri vardır. Bazıları der ki içinizden hiç olmazsa 21'e kadar sayın derler. İçinizden sayın, anında tepki vermeyin ki aklınız bir otursun. Çünkü o akıl dengesini alt üst ediverir. O tehlikelidir. Cenab-ı Hak buyuruyor ki onlar zaten normal şartlar altında bağışlayıcı bir özellikleri var. Bağışlayıcı bir ahlaka sahipler. Evet, insanlardan gördükleri ufak tefek kabalıkları bağışlarlar. Bu olgun insan işidir. Ama sinirlendiği zaman bu işi yapabilmek, bu daha da bir üst olgunluk düzeyine işaret ediyor. Cenab-ı Hak gayzımızı, yani bir anlamdaki o içimizdeki kabaran o sinirlilik halini yutmamızı istiyor. Vel kâzimînel gayza. Onlar kinlerini yutarlar. Demek ki bir içimizde kaynayan bir damar, yani kanın kaynaması var. Delikanlı diyorlar mesela, değil mi? Adeta kan beynime sıçradı diyor adam. Evet, kan beynine sıçrayınca ne yapıyor işte? Orada bir takım melekeleri, akli melekeleri düzgün bir şekilde çalışmasına engel oluyor. İşte burada böylesi hallerde ve izâ gadibû hum yâfirûn. Onlar bağışlama yolunu tutarlar. Kolay bir hadise değil elbette. Öfkeyi yutmak, dengeyi koruyabilmek. Bunlar Allah'ın büyük lütufları. Bunlar çoğu, tabii bir eğitim istiyor. Ham insanda bu dengeyi, ham insanın kendi kendine bu dengeyi tutturması kolay değil. Bunun için bir manevi bir terbiye de gerekiyor. İnsanın kendini tanıması gerekiyor. Nefsi törpülemesi gerekiyor. İç arzularımızı törpülemesi gerekiyor. Çünkü insan hırslı bir varlık. İnsan zulme meyyal bir varlık. Yani bir başkasına haksızlık etmeye meyilliyiz. Zalûm diyor Cenab-ı Hak. Çok diyor zulmedecek bir tîneti var insanın. Hırslı, aceleci bir varlığız. Cenab-ı Hak bize anlatıyor. Ama işte aceleciliğinizi terbiye edeceksiniz. Teenni sahip olacaksınız. Hilim ehli olacaksınız. Yumuşak bir tabiata sahip olmak için çalışacaksınız. Bu ilim ister, irfan ister, terbiye ister, tecrübelerden faydalanmak ister. İster. Bu kendinize emek vermekle doğru orantılı bir şey. Yani kendinizi geliştirmiyorsanız, bu yönde kendinize çeki düzen vermiyorsanız, aynaya bakmıyorsanız bunlar olmaz. Ham insan işte kızınca etrafı berbat eder. Öyle sözler söyler ki söylediğin sözü geri de alamazsın. Öyle çamlar devirir ki bir daha geri gelmez. Öyle cinayetler işlenir ki pişmanlık fayda vermez. Yüce Rabbimiz Allah katındaki diyor o güzelliklere, o yüceliklere, o değere ermek istiyorsanız, gazaplandığınızda, sinirlendiğinizde o bağışlayabilecek bir konumunuz olsun. Kendinizi tutun. Salıvermeyin. Arzuları salınırsa arzuların her biri yaralayıcıdır. İnsanın o ham duyguları etrafın canına okur. O yönüyle insanın gerçekten bu gazap haline karşı kendini kontrol adına psikolojik bir yardım mı alacak? Tasavvufi anlamda bir seyri sülük sürecine mi girecek? Kendini geliştirme adına dostlarından yardım mı isteyecek? Biyolojik anlamda bir takım rahatsızlıkları varsa onları tedavi mi ettirecek? İşte bütün bu yollara başvurması gerekiyor ki şu alemde gerçekten huzurlu bir kişi olsun, etrafına huzur veren birisi olsun. Bir hocamızın tefsirinde gördüm, hoşuma da gitti doğrusu. Bir pehlivan kızmış böyle, ağzı köpürmüş, bir şeye canı sıkılmış. Sormuş oradaki bir zat, salih bir zat, ya buna ne olmuş böyle demiş. Orada olanlardan biri de demiş ki, efendim filanca kişi ona hakaret etmişti de, hakkında ileri geri konuşmuş, o da böyle küplere biniyor deyince, o salih zat demiş ki, yahu demiş bu adam koskoca demiş bir batman taşı kaldırıyor. Yani bu kadar. Halter şampiyonu gibi ya da o güreşte herkesi yenen pehlivan. Yahu demiş bu neleri kaldırıyor, neleri yere seriyor. Demiş bir tane sözü mü demiş kaldıramamış. Evet, bazen bir söz hakikaten ne bileyim şu an o ağırlık kaldıranların üst limiti nedir bilmiyorum. 200 kilo mudur, 250 kilo mudur nedir? Ama bazen bir öyle bir söz olur ki 250 kiloyu kaldırırsınız da bir sözü kaldıramazsınız. Onun için mümkün mertebe tabii insan bir kere kendisi öyle sözler söylememeli. İkincisi öyle söz kendine gelmişse de Allah'tan yardım istemeli. Orada sabır zordur. Orada kendini kaybetmemek zordur. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir surette kendi nefsi için intikam alma yoluna gitmemiştir. O sadece Allah'ın hudutlarına tecavüz eden kimselere ceza vermiştir. Evet tabii bu tür bağışlamalar kendi adımıza olabilir ama âmme adına, genel halk adına, efendim Allah'ın dini adına insan elbette gazaplanır, sinirlenir. Gereğini yerine getirme adına ne yapması gerekiyorsa onu da yapar. Bu biraz kendi nefsimize dokunduğu zaman bir anlamda affedebilmeyi, bir anlamda bağışlayabilmeyi tavsiye eden ayetlerdir. Aziz dostlar, esasen niyetimiz 43. ayete kadar gelmekti. Ama nasibimiz 38. ayete kadar gelebildik. Acelemiz yok. Rabbimizin kelamını sindire sindire anlamaya çalışalım. Ve birbirimize bu anlamda Rabbimizin bize çizdiği hudutları hatırlatalım. Bu bakımdan bugünkü dersimizi burada tamamlıyor. Allah izin verirse 38. ayetten itibaren bir sonraki derste devam ediyoruz inşallah. Allah'a emanet olunuz.